Ayrım 43, sayfa 408. Washington DC 21:57. Tamir Salama kamyonu 10. caddeye çevirdi. Sağında hedefi vardı. Betondan bir dev gibi yükselen Hoover binası. 50 metre önünde FBI'nin yeraltı otoparkının girişini gördü. Evrak çantasını kamyonun arkasına, ölümcül yükünün ortasına yerleştirmişti. Yanındaki koltukta da patlamayı tetikleyecek uzaktan kontrol cihazı vardı. Cihazı eline aldı. Pil göstergesinin kırmızı ışığı bombanın patlamaya hazır olduğunu gösteriyordu. Yapması gereken tek şey düğmeye basmak ve cennete gitmekti. Kamyonu Hoover binasının önünde durdurup camı indirdi. Motoru çalışır bıraktı. Yolun kenarındaki levhada durmak yasaktır yazılıydı. Kaldırımın kenarına bomba yüklü bir arabanın fazla yaklaşmaması için önlem olarak kalın beton babalar yerleştirilmişti. Oysa Tamir yeterince yakın olduğunu biliyordu. Kamyonu durdurduğu anda yer altındaki girişten çıkıp dikkatle yaklaşan üniformalı iki FBI memuru gördü. Elini bellerindeki tabancaların kabzasına koymuş yaklaşırken Tamir'in Orta Doğulu yüz hatlarını gördüler. İçlerinden biri gergin bir sesle sordu. ''Hey arkadaş ne arıyorsun?'' ''Bir teslimatım var.'' Tamir parmağını uzaktan kumandanın düğmesine koydu. ''Ne yapacağım beni hiç ilgilendirmiyor. Burada durmak yasak. Kahrolası kamyonunu hemen çek buradan. İşareti görmedin mi?'' ''Evet görüyorum.'' Tamir gülümseyip düğmeye bastı. Washington DC 0945. Nikki, sana bunu anlatmamam gerektiğini biliyorum ama buraya seninle buluşmaya gelmeden önce Maryland'de bir cinayet mahallindeydim. Collins genç kadına bakıp bocaladı. Nikki'ye daha fazlasını her şeyi anlatmak, yüreğini böylesine daraltan korkunç sırrın yükünden kurtulmak istiyordu. Annesini ve Daniel'ı alıp DC'den uzaklaşmasını söylemek. Daniel'ın minicik yüzüne her baktığında, çocuğun kalemlerle oynayışını izlediğinde yüreğindeki sıkıntının arttığını hissediyordu. Kurbanlar çocuktu. Gencecik. Sean'dan 2 yaş daha küçük. Nikki elini ağzına götürdü. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. İkisi de makinalı tüfekle öldürülmüş. Bunu kim yapmış? Jack'in yüzü yoğun bir nefretle doldu. Sapık bir katil, bir manyak. Zaman geçirmeden, yeni bir cinayet işlemeden yakalamamız gereken biri. Ama bu herhangi bir katil değil Nikki. Bu herif, Collins yeniden bocaladı. Karşısındaki FBI binasına, gecenin karanlığında ışıkları yanan pencerelere baktı. Binanın içinde görevlerini yapmaya uğraşan, tıpkı onun Nikki'ye söylemek istediği gibi karılarına, kocalarına, çocuklarına, sevdiklerine olabildiğince çabuk DC'yi terk etmelerini söylemekten başka bir arzuları olmayan insanlar düşündü. O pencerelere bakıp yanan ışıkları gördükten, meslektaşlarının karşılaştıkları ikilemi hatırladıktan sonra yüreği parçalanarak da olsa genç kadına her şeyi anlatma isteğini dizginledi. Nikki, üzgünüm. Bu konuda daha fazla konuşamam. Çok rahatsız edici bir şey anlıyor musun? Uzanıp Jack'in elini tuttu. Anlıyorum dedi Nikki endişeli bir sesle. Beni bunun için mi aramadın? Collins yorgunca başını salladı. Eve gelip biraz dinlenmek ister misin? Gelemem Nikki. Dönmem gerek. Bitirmem gereken işler var. Ondan sonra masamın üstüne yıldırım herhalde. Collins eğildi. Dinle. Zaten gereğinden çok konuştum. Sadece bu söylediklerim yüzünden başın büyük belaya girebilir. Bir şeyi lütfen anla. Bu herifi yakalamamız, üstelik çok kısa bir zamanda yakalamamız çok önemli. Ama ne basına ne de halka en ufak bir bilgi vermemek yönünde emir aldık. Tek kelime bile sızmayacak. Şimdilik böyle. Neden? Buna şimdi cevap veremem ki. Ama inan bana hayata önemi var. Herhangi bir bilgi, en ufak bir ima bile çok daha fazla insanın hayatını tehlikeye atar. Vicdanında böyle bir yük istemezsin değil mi? Onun için anlattıklarımın tek kelimesini bile hiç kimseye söylemeyeceğini söz vermeni istiyorum. Hiç kimseye. Arkadaşlarına, ailene, başkalarına. Yoksa başın büyük derde girer. Senin de. Başka bir sürü insanın da. Söz veriyorum Jack. Daniel renkli kalemleri olan ilgisini kaybetmiş, uykulu uykulu annesine dönmüştü. Uykum geldi anne. Nikki oğluna sıkıca sarıldı, kolunu sıvazladı. Tamam hayatım, birazdan gidiyoruz. Collins Daniel'ın saçlarını okşadı. Sonra elini Nikki'nin koluna koydu. İlk fırsatta buradan birkaç günlüğüne uzaklaşacağız, sana söz veriyorum. Sen, ben ve Daniel. İstersen yazlık eve gideriz. Hatta hemen yarın sabah gidersin. Ben de fırsat bulur bulmaz arkanızdan gelirim. Bakarsın anneni de alırsın. Onun için eski günlerdeki gibi olur. Ne dersin? Nikki'nin yüzü aydınlandı. Harika olacak. Collins içinin umutla dolduğunu hissetti. Nikki ve ailesini DC'den uzaklaştırmayı başarırsa rahatlamış olacaktı. İşim biter bitmez gelirim. Söz. Ama şimdi hemen gidemem Jack. İşim var. İzin al. Hasta olduğunu söyle. Her neyse. Zaten yeterince çalıştın. İkimiz de öyle. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. Nikki Jack'in elini okşadı. Biliyorum. Yine de ikimizin işi bitene kadar bekleyelim. Ne yapman gerekiyorsa yapacak. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Bir de söylediklerinizin ikimiz dışında hiç kimsenin kulağına gitmeyeceğine söz veriyorum. Collins yenilgiyi hissetti. Genç kadını Chesapeake'e gitmeye zorlayamazdı. Zaten şimdi bile söylemesi gerekenden fazlasını anlatmıştı. Biraz daha ısrar etmesi Nicky'yi kuşkulandırırdı. Daniel yeniden esnemeye başladı. Gitsem iyi olacak. Daniel uykusuzluktan yıkılıyor. Çoktan yatakta olması gerekirdi. Tabii, sizinle birlikte çıkayım. Kahvelerini bitirdiler. Collins Nicky'nin koluna girdi. Bir eliyle Daniel tutan genç kadını kapıya doğru götürdü. Onun caddenin soğuğuna çıktılar. Daniel'ı arabaya taşımamı ister misin diye sordu Jack. Gerek yok Jack. Arabayı 2 dakikalık yola bıraktı. Dert değil. Bir onunla dönsen daha iyi. Biraz uyumayı denesen iyi olur. Fırsat bulursan yarın beni ara. Olur mu? Collins cevap vermeye hazırlanırken gözü yola 100 metre kadar ötede FBI binasının tam karşısında park etmiş koyu renkli bir kamyona takıldı. Kamyon beton güvenlik babalarının hemen yanı başında durmuştu. Caddenin güçlü ışığında kamyona yaklaşan ve sürücüyle konuşmaya başlayan üniformalı 2 FBI memurunu gördü. Saniyenin onda bir kadar sonra dev bir gök gürültüsü gibi korkunç bir patlama oldu. Dayanılmaz bir basınç Collins'in ciğerindeki havayı emdi. Yer sarsıldı, portakal renkli alevlerden oluşan bir mantar gökyüzüne doğru yükseldi. Collins bir dakika önce yanında Daniel'in elini tutan Nicky kamyona bakıyorken şimdi sokaktan kıvrılarak gelen kavurucu sıcaklıkta bir rüzgarın sonra da o rüzgarı izleyen öfkeli ve kırmızı bir alev duvarını karşısında buldu. Sonra ikinci bir patlama oldu. Basınç dalgası restoranı vurdu. Cam mekanları parçaladı. Üçünün de ayaklarını yerden keserek sıcak ve karanlığın içine attı. Bölüm 51. Beyaz Saray 22.03. Gece bulutsuzdu. Yıldızlar çıkmış, yağmur dinmişti. Gül bahçesi insanı ürpertecek kadar sakindi. Başkan soğuktan korunmak için bir palto giymişti. Yüzü sıkıntılıydı. Yorgunluktan vücudu sızlıyordu. Acil durum odasının duvarlarına dayanamamıştı. 20 saati aşkın bir süredir uyumamış, Beyaz Saray'dan ayrılmamıştı. Artık temiz havaya ihtiyacı vardı. Derin derin nefes alıp verdi. Ne diyorsun Bob? Aracılık görevini yapmaya çalışan danışmanı Bob Rapp yanında duruyordu. Diğer danışmanları Haşim'in yeni saldırısının haberini verirken acil durum odasında başkanın yanında olan 5 erkek ve kadın bu kez de çevresindeydiler. Bir daha vuracağına kuşku yok, bahse girebilirsiniz. Ama eğer sinir gazı kullanırsa yandık. Bir gaz saldırısını basından saklamamız imkansız. Her muhabir, her telefon, televizyon kanalı olanı duyacaktır. Biz gözümüzü açıncaya kadar ülkenin her köşesinde manşetler, flash haber programları, sokaklarda kaos olacak. Dick, sence sinir gazı kullanma ihtimali var mı? Yüzü giderek solan, umudunu gittikçe yitiren Booth, CIA başkanına döndü. Haşim'in çarpık zihniyetini düşününce gaz kullanma ihtimalini yüksek görüyorum. Pazarlık gücünü arttırmak için belki az bir miktar kullanacak. Üstelik şehit kelimesinin altını özellikle çizdi efendim. Bu da bir çeşit intihar saldırısını çağrıştırıyor. Bu saldırı 2 biçimde gerçekleşebilir. Sadece kararlılığını göstermek için kentin dışında oldukça uzakta bir yere saldırıp nispeten az ölüme neden olur. Ya da ciddiyetini vurgulamak ister, önemli bir hedefe saldırıp bir sürü insan öldürür. Hangisini seçerse seçsin, bana kalırsa bantta gördüklerimizden çok daha fazla ölüm, çok daha ciddi hasarlar bekleyebiliriz. Konuyu tırmandırmaya, bizi blöf yapmadığına inandırmaya çalışacak. Son tehdidini gerçekleştirebilecek durumda olduğunu göstermek isteyecek. Aman tanrım, bu herif çılgın bir manyak. Cehenneme gitsin. Başkanın sesi umutsuzluk yüklüydü. 10 dakika kadar önce Haşim bağlantıyı kestiğinde FBI başkanını ve genelkurmay başkanını uyarmıştı. FBI ve ordu birliklerinden oluşan bir düzine kadar kimyasal silah ekibi derhal Washington'daki stratejik noktalara yerleştirilmişti. Bahçedeki herkes saniyelerin akıp gittiğinin bilincinde sadece başkentte değil Amerika'nın herhangi bir kenti ya da kasabasında her an bir saldırının gerçekleşeceğinin sayısı bilinmeyen masum sivillerin öleceğinin farkındaydı. Tehlikeyi önlemek için belli başlı kentlerde ordu KİS birimleri alarma geçirilmişti. Oysa düşmanın sürpriz avantajı insanın içini ezecek bir gerçekti. Saldırı düşmanın belirlediği bir zamanda onun seçtiği bir hedefe karşı yapılacaktı. Başkanın yanındakiler güçsüzlüklerinin farkındaydı. Tek yapabildikleri kaz gibi oturup saldırıyı beklemekti. Bu kadar ileri giderse bu sırrı nasıl gizli tutarız? Bu kent çıldırır. İnsanlar kaçmaya başlar. Ondan sonra ne yaparız? Ya Haşim? Tehdidi etkisizleşir. Mantıklı değil. Herif aptal değil efendim dedi Bob Rapp. Bana kalırsa bu saldırıyı stratejisine uyacak bir biçimde planlamış olmalı. Özellikle isteklerinin karşılaşacağı konusunda umutlanmaya başladığı bir anda her şeyi mahvetmeye göze alamaz. Belki şaşıracaksın ama Tanrı'dan haklı olmanı diliyorum. O kasabın bu akşam öldüreceği zavallılara bir faydası olmasa bile. Tanrım bunu söylediğime inanamıyorum. Adamlarımızı alarma geçirip beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok efendim. Başkan sakinleşmek için birbiri ardına derin nefesler alıp verdi. Sakin bir şekilde düşünmeye çalıştı. Peki öyleyse yapacağımız 2 şey var. Önce Başkan Kuzmin'le görüşmem gerek. Bütün tutukluları serbest bırakabilmeliyiz. Haşim'in eline önemli bir şey vereceğiz, hem de zaman kaybetmeden. Ama Kuzmin bunu kabul etmeyeceğini ısrarla söylemişti efendim. İstese de istemese de kabul edecek. Burada iblisle yılanın arasında kaldık. Elimizde baskı yapacağımız bir koz yok efendim. Öyleyse düşünün, bir koz bulun, hem de derhal. Yapılacak ikinci iş, eğer her şey kötü gider ve Haşim'in bombası patlarsa, bunun sonucunda karşılaşacağımız büyük sayıda ölü ve yaralıyla nasıl baş edeceğimizi gösterecek bir kıyamet çalışması istiyorum. Bu çalışma başlatıldı efendim. Askeri plancılar ve FEMA, parantez içinde Federal Kriz Yönetimi tarafından. Yarın sabah 8'de bütün stratejilerin hazır olacağına söz verdiler. Bir plan istiyorum baylar. Hayır, herhangi bir plan değil, planı istiyorum. Eğer en kötüsü gerçekleşir ve bu kent savaş alanına dönerse 250 bin ceset ve yüz binlerce yaralıyla nasıl baş edeceğimizi gösteren planı. Sakın yanlış anlamayın. Başkanın buz gibi sözlerindeki sertlik çevresindeki herkesin sırtını ürpertti. Tam o sırada batı kanadının sütunlu galerisinden sesler duyuldu. Paul Burton bahçeye açılan kapılardan çılgın gibi fırladı. Gizli servis elemanlarının yanından geçip soluk soluğa başkanın yanına koştu. Oldu efendim. 10 dakika kadar önce kent merkezinde. Burton'un yüzü bir korku maskesi gibiydi. Korkunç bir patlama oldu. Başkanın yüzü kül gibiydi. Tanrı aşkına nerede? FBI genel merkezde. Ne kadar ciddi Paul? Kaç ölü? Başkan oval ofise dönmüş, çalışma masasının arkasına geçmişti. Danışmanları da odayı doldurmuştu. Hepsi büyük bir panik içindeydiler. Dehşetle odanın bir köşesine çekilmiş, bilgi almak için Hoover binasındaki üst düzey ajanlardan biriyle cep telefonundan heyecanla konuşan FBI başkanına bakıyorlardı. Henüz bilmiyoruz efendim, diye cevap verdi Burton. FBI bölgeyi kontrol altına aldı. İlk belirtilere göre bir intihar saldırısı. Ama ayrıntılar bölük pörçük. Sinir gazı yayılmış mı? Şimdilik onu da bilmiyoruz. Orası karmakarışık. Tam olarak neler olup bittiğini bilen pek yok. Tek bildiğim Hoover binasının 10. cadde girişinde bir kamyonun havaya uçtu. Aman tanrım. Bütün gözler cep telefonunu kapayıp başkanı doğru yürümeye başlayan FBI başkanına döndü. Doug, oldukça ciddi sayın başkan. Doug Stevens'ın yüzü bembeyazdı. Korkunç bir patlama. Kayıp sayısını tahmin etmek için henüz çok erken ama onlarca ölü, bir sürü de yaralı olduğu anlaşılıyor. Başkanın yüzü endişeyle gerilmişti. Gaz yayılmış mı? İlk belirtilere göre hayır efendim ama emin değilim. Öyleyse emin ol. Oraya bir kimyasal silah ekibi gönder, çabuk. Gittiler bile efendim. O zaman cevabı istiyorum derhal. Başkan bembeyaz yüzünü Paul Burton'a çevirdi. Kıyamet günü planımızın ne aşamada olduğunu öğren. Eğer mümkünse çalışmaları hızlandır. Haşim'in saldırısı kaçınılmazsa o plana ihtiyacımız olacağı kesin. Başkan dişlerini sıktı. Elini yüzüne götürdü. Öfkesini kontrol etmekte yine zorlanır olması, umutsuzluğunu, görünürlerde çaresiz bir ikilemin tuzağında olmanın hırsını yansıtıyordu. Çevresindekiler yüzüne kapadığı elini titrediğini görünce bir an başkanın denetimini yitirdiğini, yıkılmak üzere olduğu izlenimine kapıldılar. Ama elini çektiğinde titreme durmuş, sesi birden sertleşmişti. Bob, kimyasal silah ekibinden bir cevap alır almaz Ebu Haşim'le yeniden bağlantı kurmanı istiyorum. Ama gece yarısı, demişti efendim. Ne dediğini çok iyi biliyorum. Başkan yumruğunu masaya vurdu. Dediğimi yap. Orospu çocuğuyla konuşmak istiyorum. Washington DC 21:59. Beyaz Saray'ın 8 blok ötesinde Potomac kıyısındaki Muhammed Raşit 10. caddeden yükselen ve kulakları sağır eden patlamayı duymuştu. Arabayı kaldırımın kenarına çekip camı indirdi. Patlamadan sonra gece sessizliğine bürünmüş Washington sokaklarında gök gümbürtüleri gibi dolanan yankıları izledi. Arabaların durduğunu, şaşkınlıktan dona kalmış yayaların göğe baktıklarını gördü. Raşit 2 dakika sonra ilk sirenlerin çığlığını işittiğinde güvenliğe, Eisenhower otoyolu ve Chesapeake'e doğru yol alıyordu. Beyaz Saray 22:50. Başkan mikrofonu çalıştırdı. Acil durum odasına dönmüştü. Yüzünü kaplayan kırmızılık öfkesini gösteriyordu. Bay Haşim, ben Booth, beni duyuyor musunuz? Haşim cevap verdi. Çevirmen cevabın İngilizcesini söyledi. Ses yine sakin, neredeyse nazikti. Evet sayın başkan, sizi duyuyorum. Bay Haşim, bu akşam yaptığınız, yine masum Amerikalıları öldürmek, bir gün bedelini ağır ödeyeceğiniz barbarca bir terör saldırısı. İşlediğiniz korkunç cinayetin cezasız kalmayacağını bilmenizi istiyorum. Ne kadar uzun sürerse sürsün, adaletin yerine gelmesini sağlamak için ne kadar insanın gücüne ihtiyaç duyarsak duyalım, maddi ya da diğer maliyetler ne kadar yüksek olursa olsun, size söz veriyorum, bu haince saldırının failleri, siz ve yandaşlarınız, bu acımasız cinayetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Beni kızdırdınız Bay Haşim. İçimde asla tahmin edemeyeceğim kadar korkunç bir öfke uyandırdınız. Bunu iyice anlamanızı ve bu cinayetin suçlularını cezalandırma kararlılığımın Ne kadar süreye ve gayrete ihtiyaç olursa olsun azalmayacağını bilmenizi istiyorum. Sakın hataya düşmeyin. Amerikan adaletine hesap vereceğiniz günün geceyi izlemesi kadar kesin. Çeviri bittikten sonra başkan Haşim'e cevap verme fırsatı tanımadan sözlerini süzdürdü. Sizinle açık konuşacağım Bay Haşim. İstediğinizi elde edebilirsiniz. Tüm istekleriniz karşılanabilir. Askerlerimiz körfezden çekilebilir. Tutuklular serbest kalabilir. Ama bu geceden sonra bu ülkeye geçmişte ya da yönelttiğiniz korkunç saldırılar yanınıza kalmayacak. Bunu iyi bilin. Ne ben ne de Amerikan halkı tehditleriniz karşısında eğilmeyeceğiz, sinmeyeceğiz. Bir asker olduğunuzu iddia ediyorsunuz Bay Haşim. O yüzden her savaşın hem galip hem de mağlup için bir bedeli olduğunu biliyor olmalısınız. Bu bakımdan galip gelseniz de gelmeseniz de tehditlerinizin ardında nasıl bir güç bulunursa bulunsun, bu savaşın bedelini hayatınızla ödeyeceğinizden eminim. Çeviri biter bitmez başkan konuşmaya kaldığı yerden devam etti. Başka bir konuda daha açık konuşmak istiyorum. Bu akşam ilk konuşmamızdan önce çarpık terörist zihniyetinizi okuyabilecek bir dizi uzmanın yardımlarından yararlandım. Bana size nasıl yaklaşacağım, psikolojinizi nasıl anlayacağım, sizi bir diyaloğa zorlamak için nasıl bir strateji uygulayacağım konusunda önerilerde bulundular. Uyarıları çok değerliydi. Bilgileri de çoğu kez doğru. Ne var ki Bay Haşim? Şu andan itibaren tavsiyelerini dinlemeyeceğim. Şu dakikadan sonra benim ya da danışmanlarımın oluşturduğunuz herhangi bir stratejinin anlamsız olacağını, sizinle açık konuşmanın tek yol olduğunu görüyorum. Bunu kabul edip etmemek size kalmış. Benim açımdan hile, kurnazlık rol olmayacak. Burada insan yaşamından söz ediyoruz. Başlarının üzerinde sallanan gerçek ve korkunç tehditten tümüyle habersiz, yataklarında uyuyan yüz binlerce Amerikalının, kadın, erkek, çocuk, masum hayatlarından bahsediyoruz. Onların hayatları benim için her şeyden daha önemli. Bu nedenle bu konuşmadaki kesin açık sözlülüğüme inanmanızı istiyorum. Öyleyse Bay Haşim, artık iş konuşalım. Benden istediklerinizi kalan zamanda yerine getirme imkansız. Siz ve arkadaşlarınızın bunun farkında olması gerek. Körfez'deki Amerikan birliklerini bu kadar kısa zamanda geri çekmek lojistik olarak mümkün değil. Ama akşam konuşma sona ermez, bütün Amerikan askerlerinin Körfez'den geri çekilmesini emredeceğim. Amerika toprağında bulunup serbest bırakılmasını istediğiniz her tutuklu serbest bırakılacak ve istediğiniz ülkeye gönderilecek. Listedeki diğer isimlere gelince, kaderlerinin başka ülkelerin elinde ve benim denetimim dışında olduğunu kabul etmelisiniz. Kuşkusuz verilen süre içinde serbest bırakılmaları için elimden geleni yapacağım. Yabancı liderlere bu insanların serbest bırakılmasının ne kadar önemli olduğu mesajını ileteceğim. Eğer başarısız olursam bunun nedeni isteksizliğim olmayacak Bay Haşim. Bu size verebileceğim en dürüst cevap. Çeviri sona erdiğinde acil durum odası tamamen sessizliğe gömüldü. Sadece hoparlörden gelen belli belirsiz uğultunun duyulduğu uzun ve endişeli bir sükunet vardı. Masanın çevresindekiler hattın hala açık olup olmadığını, başkanın öfkeli ama dürüst sözlerinden sonra Haşim'in iletişimi kesip kesmediğini merak ederek birbirlerine baktılar. Arap'ın sesini tekrar duyduklarında irkildiler. Sesindeki asabiyetten kızgın olduğu anlaşılıyordu. Söylediklerinizi söylediniz Sayın Amerika Başkanı. Şimdi de ben konuşacağım. Son konuşmamızda sizin beni tehdit etmemeniz konusunda açıkça uyarmıştım. Oysa yine tehdit ettiniz. Hala ediyorsunuz. Tüm uyarılarıma artık böyle bir hakkınız olmadığını söylememe rağmen. Evet, binlerce Amerikanın ölebileceğini söylerken haklısınız. Oysa tüm saldırganlığınızla, Amerika'nın her zaman haklı olduğu inancınızla onların hayatını hala ateşe atıyorsunuz. Bu hakkı nereden alıyorsunuz Sayın Başkan? Beni geçmişte binlerce araba yaptığınız gibi tehdit etme hakkını nereden buluyorsunuz? Hakkınız yok. Hiç hakkınız yok. Sanki Haşim duygularını kontrol etmeye çalışıyormuş gibi kısa bir sessizlik oldu. Daha sonra sakin bir ses duyuldu. Bu gece Washington'da din kardeşlerimin şehadet arzusunun bir örneğini gördünüz. Kutsal bir dava için hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını gördünüz. Şu anda şehrinizde olan diğer savaşçılar da gerekirse aynı ölüme severek gidecekler. Bir an bile düşünmeden hayatlarını feda edecekler. Ya siz? Etrafınızdaki insanlar? Siz hazır olsanız bile vatandaşlarınızdan büyük bölümü sizinle birlikte ölmeye hazır mı? Bu akşamki ölümlerin sebebi sizsiniz. Yalanlarınızla, inadınızla beni aldatıp kandırmak için harcadığınız boş çabalarla. Yalanlarınızı cezalandırmak, size ve yönetiminize elimdeki gücü bir kez daha göstermek için bir örnek olarak kimyasal silahımı kullanabilirdim. Ama hayır, yapmadım. Onun yerine daha zararsız bir yol seçtim. Ve vatandaşlarınıza merhamet, başkanlarının sahte söz ve davranışlarının hak etmediği bir merhamet gösterdim. Yüzü kıpkırmızı olan başkan öfkesini kontrol edemiyordu. Bay Haşim, bu gece onlarca Amerikalıyı öldürdünüz. Hala merhamet gösterdiğinizi söylemek küstahlığını nereden buluyorsunuz? Buna nasıl cüret edersiniz? Bomba patladığında sokakta masum insanlar vardı. Çevirmen sözünü tamamlamadan Haşim araya girdi. Susun başkan. Dinleyin, yoksa bu diyaloğu hemen keserim. Çevirmenin söylediklerini duyduğunda başkan cevabını kısa tutarak yutkundu. Yüzü hala kıpkırmızıydı. Eliyle önündeki masanın kenarını kavradı. Öfkesi artıyor, karşındakinin tehditkar konuşması yüzünden hırslanıyordu. Haşim devam etti. Sonuç olarak Sayın Başkan, silahımı kullanmamaya karar verdim. Size patlamayı açıklayacak bir yol göstermeye de karar verdim. Ülkenizden sanki halkta birlik varmış gibi bahsediyorsunuz ama ulusunuz darmadağın. Bu patlamadan sorumlu olabilecek bir sürü öfkeli gruplar var. Milisler ve vatanseverlerin FBI'ye saldırmaları için yeterince neden bulabilirsiniz. Eğer akıllıysanız suçu onlara yüklersiniz. Haşim çevirinin bitmesini bekleyip devam etti. Bu kadarı yeter. Şimdi de sizin söylediğiniz gibi işimize dönelim. Elinizdeki tutukluların serbest kalacaklarını söylediniz. Bu husustaki talimatım verdiğim sürede olmadan hepsinin yolcu uçaklarıyla Afganistan'a benim belirleyeceğim havaalanlarına taşınması. Havaalanlarının yeriyle ilgili bilgiler uçağın inmesinin 2 saat önce Samir Mehmet tarafından size iletilecek. Öteki tutuklulara gelince onların üzerinde bir kontrolünüz olmadığını söylediniz. Bu doğru değil Sayın Başkan. Öteki devletleri etkilemek için elinizde askeri olsun, maddi olsun korkunç bir güç var. Geri kalan tüm tutukluların serbest bırakılması için bu gücü sonuna kadar kullanabileceğinizden hiç kuşkum yok. Bu tutukluların da Afganistan'da aynı şekilde yeri uçakların inmesinden 2 saat önce size bildirilecek havaalanlarına gönderilmesini sağlayacaksınız. Anladınız mı? Size söyledim. Bu benim kontrolümün dışında Bay Haşim diye cevap verdi başkan çeviri sona erince. Bu isteğinizi yerine getirmek imkansız. En azından şimdilik. Ama hükümetim tutukluların serbest bırakılması için ciddi görüşmelerde bulunuyor. Bu çalışma zaman ve çok büyük bir gayret gerektiriyor. Şimdiden Rus hapishanelerindekilerin serbest bırakılması için Başkan Kuzmin'le görüştüm. Emin olun ki ilk tepkisi olumluydu. Yine de zamana ihtiyacım var. Yalan söylüyorsunuz. Haşim'in beklemeden verdiği cevap kinayeliydi. Başkan Kuzmin tutukluları bırakmak niyetinde değil. Daha da ötesi kamplarıma saldırmaları için bombardıman uçakları göndererek beni öldürmeye çalıştı. Allah'ın inayeti ve sizin müdahalenizle çok geç olmadan uçakları geri çevirme akıllılığını gösterdi. Bunun tekrar edilmesini önlemek için Başkan Kuzmin'le konuşmanızı ve eğer beni yeniden öldürmeye kalkışırsa sadece Washington'ın yerli biri olmakla kalmayacağını, adamlarımın Moskova'ya karşı da aynı silahla saldırmaları emrini vereceğini söylemenizi istiyorum. Başkenti ve başkent halkı aynı kaderi paylaşır. Başkan şaşkınlık içinde Haşim'in cevabını çevirisini dinledi. Görüyor musunuz Sayın Başkan diye devam etti Haşim. Yine yalan söylüyorsunuz. Dürüst olacağınızı söylediniz ama sözünüzü tutacak adam değilsiniz. Artık aramızda herhangi bir diyaloğun yararsız olacağını görüyorum. Şu andan itibaren tüm isteklerin bütünüyle yerine getirilmeden sizinle ya da danışmanınızla konuşmayacağım. Benimle temas kurmak için hiçbir girişimde bulunmayın. Bulunursanız ölümcül bir hata işlersiniz. Bay Haşim, öteki tutukluların serbest bırakılması için elinden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ama geri kalan 5 günden fazlasına ihtiyacım var. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Sözleriniz anlamsız. Sadece davranışlarınızın bir değeri var. Teslim olmaktan başka çareniz yok Sayın Başkan. Bunu ne zaman anlayacaksınız? Siz sözünüzü tutmadığınıza göre ben de sözümü tutmamak için bir neden görmüyorum. Şu andan itibaren 5 gününüz yok artık. Haşim durakladı. Odadakiler bundan sonra söyleyeceklerinin ürküntüsüyle bekledi. Haşim konuştuğunda hepsi dondu kaldı. Gece yarısından sonra 36 saatiniz var. Bütün isteklerimi karşılamak için 36 saat. Yoksa bomba patlayacak. Ayrım sonu sayfa 420.